Ayrım 16 sayfa 173. Bu vurgunun daha da aşırı bir örneği fast food restoranının çocuk bakımındaki eşleri KinderCare'dir. KinderCare çocuk bakımı üzerine ya az eğitim almış ya da hiç eğitimsiz kısa dönemli çalışanları işe alma eğilimindedir. Bu çalışanların sınıfta yaptıkları büyük oranda hazır bir ders programının yer aldığı bir talimatname ile belirlenir. Personel her gün ayrıntılarıyla anlatılan faaliyetleri bulmak için kılavuza bakar. MEK çocuk merkezlerinin işe almak istediği türde kişi kesinlikle yetenekli, deneyimli ve yaratıcı öğretmen değildir. Tam tersine her yerde hazır ve nazır talimnamenin insansız teknolojisiyle görece eğitimsiz çalışanlar daha kolay denetlenir. Bunun başka bir örneği de eğitim alanındaki McDonald's adı verilen Sylvan Eğitim Merkezleri zinciridir. Sylvan Eğitim Merkezleri ek eğitim için okul sonrası gidilen merkezlerdir. Şirket personeli eğitir ve eğitimcinin çalıştığı U şeklinde masaya kadar McDonald's türü aynılığı işler. Eğitim yöntemleri, kuralları ve teknolojileri sayesinde Sylvan Eğitim Merkezi gibi kar elde etmeye yönelik sistemler öğretmenleri üzerinde büyük bir denetim kurar. C. Sağlık. Kaderimize kim karar veriyor? Bütün akılcı sistemler gibi tıp da insandan, insansız teknolojileri doğru kaymaktadır. Bunun en önemli iki örneği bürokratik kurallarla denetimlerin öneminin artması ve modern tıbbi cihazların gelişmesidir. Hastaları hakkında bağımsız, öznel değerlendirmeler yapan doktorlar yerine bu süreç bürokratik kurallarla gittikçe daha çok sınırlanmaktadır. Örneğin bir hastanın ne kadar süreyle hastanede yatması gerektiğini ön ödeme ve ilişkili tanı grupları sistemleri doktorlar ve tıbbi yargıları değil belirleme eğilimindedir. Aynı şekilde birkaç basit aletin içinde olduğu siyah çantasıyla kendi başına çalışan doktor çoktan geçmişte kaldı. Bunların yerine doktorlar dağıtımcı olarak işlev görüyor, hastalara uygun makine ve uzmanlara gönderiyor. Hastalıklara tanı koyan bilgisayar programları bile ortaya çıkmaya başladı. Bunların doktorların yerini alma ihtimali olmamasına karşın bilgisayarlar bir gün baş olmasa bile birinci tanı unsuru olabilir. Kendi kendinin doktor ol testlerine örneğin hamilelik, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol ve benzeri yönelik bir eğilim de var. Bu görece yeni teknolojiler denetimi tümüyle doktorun elinden alarak McDonald'slaştırıcı bir toplumda müşteriyi işe koşma eğiliminin bir örneğini daha oluşturuyor. Modern tıptaki bu ve diğer gelişmeler sigorta şirketleri, istihdam kurumları, kar amacı güden hastaneler, federal hükümet ve McDoktorlar tarzı kurumların tıbbi mesleğine yönelik dış denetimlerinin arttığını göstermektedir. En enerjik döneminde bile tıp mesleği dış denetimden kurtulmuş değildi. Ama şimdi denetimin niteliği değişmekte, derece ve yaygınlığı büyük oranda artmaktadır. Özel çalışan doktorların çoğunlukla bağımsız kararlarının aksine birçok örgüt karar verme sürecini kural ve yönetmeliklerle denetlemekte, hatta bazı durumlarda belirlemektedir. Bürokrasilerde çalışanlar üstleri tarafından denetlenir, doktorlar da aynı şekilde üstleri tarafından denetlenir. Onların üstlerinin başka doktorlar değil, profesyonel müdürler olma ihtimali giderek artmaktadır. Bunun sonucunda üstten dayatılan çok daha sınırlayıcı denetim tıp mesleğindeki gözlem denetimin yerini almaktadır. Bürokrasiler de resmileşmiş ve kurallara bağlanmış teknik standartlarla karakterize edilir. Doktorların bu tür kurumlarda yapacakları büyük ölçüde bu tür kurullarla denetlenir. Ayrıca pahalı dev tıp teknolojilerinin varlığı tıp mesleğinde nasıl kullanılacaklarını çoğunlukla dikte eder. Makinelerin kendileri karmaşıklaştıkça doktorlar bu makineleri daha az anlamaya ve dolayısıyla daha az denetleyebilmeye başlar. Bunun yerine denetim teknolojiler ile onları yaratan ve uygulayan uzmanlara geçer. Hastalar için de denetim doktordan çeşitli yapı ve teknolojilere kayar. Bu değişiklikte asgari düzeyde hastalar üzerindeki denetimin niteliğinde nicel bir değişim de vardır. Asimi düzeyde ise büyük, kişisellikten çıkmış sistemlerin hastalar üzerindeki denetiminin aşırı ölçüde artması bulunur. Örneğin birçok sağlık sigortası programında hastalar artık bir uzmana görünme kararını kendi başına veremez. Bunun yerine genel bir doktor bir uzmanın gerekli olup olmadığına karar verir. Eskiden uzmanların yerine getirdiği birçok işlevi bu genel doktorun yapmasına yönelik büyük bir baskı vardır. Maliyetleri azaltmaya yönelik çabalardan dolayı daha az hasta uzmanlara gitmektedir. Bunun sonucunda hasta da tıpkı doktor gibi bağımsızlığını önemli ölçüde yitirir. D. İş yeri. Dediğimi yap, yaptığımı yapma. Bürokrasiler, sistem içindeki insanların ne yapmalarını ve nasıl yapmalarını dikte etmek üzere hazırlanmış sayısız kural, yönetmelik, tüzükler, konumlar, ast-üst ilişkileri ve hiyerarşilerle dolu geniş ölçekli insansız teknolojiler olarak görülebilir. Mükemmel bir bürokrat ne yapılması gerektiği konusunda pek kafa yormaz. Yalnızca kuralları uygular, gelen işle ilgilenir ve işi hiyerarşideki bir sonraki kişiye aktarır. Formlar insanların seçim ve yanlışlarını daha da sınırlar. Çalışanların gereken formu doldurduktan sonra bürokratik hiyerarşide üstlerine aktarmaktan öte yapmaları gereken çok az şey vardır. Bilimsel yönetim insanı sınırlamaya ya da insanın yerine insansız teknolojiyi koymaya çalıştı. Örneğin en iyi yol işçilerin bir dizi işi kafalarını hiç yormadan yapmalarını gerektiriyordu. Daha genel olarak Taylor, iş dünyasının en önemli parçasının işçiler, hatta yöneticiler değil, işi planlayacak, gözlemleyecek ve denetleyecek örgütlenme olduğuna inanıyordu. Taylor, bütün çalışanların örgütlenme tarafından denetlenmesini istemesine karşın, yöneticilere beden emekçilerinden çok daha fazla serbest hareket etme şansı tanıdı. İşçilerin bilgi ve becerilerini incelemek, bu bilgi ve becerileri kaydetmek, izlemek, hatta yasa, kural, hatta matematiksel formüllere indirgemek yönetimin göreviydi. Bunu biraz daha farklı biçimde ifade edersek, yöneticiler insan becerileri, yetenekleri ve bilgilerini alarak insan dışı kural, yönetmelik ve formüllerden oluşan bir kümeyi dönüştürmek zorundaydı. İnsanın becerileri kurallara bağlandıktan sonra örgütlenmenin artık kalifiye işçiye ihtiyacı yoktu. Yönetim katı kurallara uygun olarak kalifiye olmayan işçileri işe alıp eğitebilir ve çalıştırabilirdi. Bunun sonucunda Taylor kafa emeğiyle kol emeğini birbirinden ayırdı. Geçmişte kalifiye işçi her ikisinde yapıyordu. Taylor ve yandaşları bu kalifiye işçilerin kafalarındakini incelediler. Sonra bu bilgiyi herkesin öğrenip yapabileceği basit, kafa çalıştırmayı gerektirmeyen rutinlere dönüştürdüler. Böylece işçilere sürekli tekrar ettikleri kol emeğinin dışında fazla bir şey kalmadı. Bu ilke McDonald'slaştırıcı toplumun insanın yerine insansız teknolojiyi geçirme çabasının temelinde hala varlığını korumaktadır. Taylor'ın bilimsel yönetiminin ve insanın yerine insansız teknolojiyi geçirmeye yönelik bütün diğer çabaların ardında minimum zeka ve yeteneğe sahip insanların çalıştırılması amacı yeter. Aslında Taylor hayvanlara benzeyen insanları işe almaya çalışıyordu. Düzenli bir iş olarak pik demiri taşımaya uygun bir insan için gereken temel özelliklerden biri zeka bakımından neredeyse öküz kadar aptal ve arıkanlı olmasıdır. Bu yüzden uyanık ve akıllı bir işçi bu nitelikte işin öğütücü tek düzeliğine kesinlikle uygun değildir. Dolayısıyla pik demir taşımaya en uygun işçi bu tür iş yapmanın gerçek bilimini anlayamayacak durumdadır. O kadar aptaldırdık ki yüzde sözcüğü ona hiçbir şey ifade etmez. Kendisinden daha akıllı biri tarafından eğitilerek başarılı olamadan bu bilimsel yasalara uygun çalışma alışkanlığını kazanır. Taylor'ın tutumu insanların yerine gerçekten robotlar alabilsin diye insanların faaliyetlerini robotvari hareketlere indirgeme çabasının öncellerinden biriydi. Taylor'ın elinde robotlar olmadığı için yapabileceği tek şey insanları işe aldıktan sonra yapmaları gerekeni bütün ayrıntılarıyla onlara dikte etmekti. Henry Ford'un da montaj bandında çalışacak insanlara karşı benzer bir görüşte olması hiç de rastlantı değildir. Sürekli kendini tekrar eden bir iş, bir şeyi defalarca ve her zaman aynı şekilde yapmak, belirli bir zihin türüne karşı korkunç bir düşüncedir. Beni dehşete düşürüyor. Günler boyu aynı şeyi yapamazdım herhalde. Ama başkaları için çoğunluğa göre kendini tekrar eden işlerin hiçbir dehşet içermediğini söyleyebilirim belki. Aslında bazı insanlara bu kesinlikle çekici gelir. Onlara göre ideal iş, yaratıcı içgüdünün ifade edilmesinin gerekmediği işlerdir. Kas kadar zeka da gerektiren işlerin çok az alıcısı olur. Zor olduğu için bir işi seven insanlara her zaman ihtiyaç duyarız. Ortalama işçi bunu söylemekten üzüntü duyuyorum, düşünmek zorunda kalmadığı bir iş ister. Yaratıcı kafa yapısında diyebileceğimiz tek düzeliğe kesinlikle karşı olan insanlar, bütün diğer kafa yapılarının da aynı şekilde huzursuz olduğunu düşünme ve dolayısıyla günler boyu neredeyse tıpatıp aynı şeyleri yapan işçilere karşı hiç istenmeyen bir sempati besleme eğilimindedir. Taylor'ın aradığı insan türü, Ford'un montaj bandında çok iyi çalışacağını düşündüğü insan türüdür. Onlara göre böyle bir kişi dışsal teknolojik denetime boyun eğer, hatta belki böyle bir denetimi ister. Bu perspektifin de ardında fast food restoranlarında ve McDonald'slaşan bir toplumdaki bütün diğer işlerde tanık olduğumuz üzere gençleri işe alma ve otomat gibi çalıştırma çabası yatar. Bu tür çalışanların denetimi, yöneticilere iş sürecini kesin denetleme olanağı da tanır. Taylor ile Ford'unkine benzer bir düşünceyi diğer girişimcilerin, örneğin Ray Kroc ve Clement Stone'un da taşımacısı şaşırtıcı değildir. Her ikisi de yaratıcı ve yenilikçi girişimciler olan Clement Stone ile Ray Kroc'un kurduğu şirketlerin çalışanların ayrıntılı rutin işleri tamı tamamına yapma isteklerine bağlı olması açık bir ironidir. Diğer ortamlar. Telefon operatörlerinin göze çarpmayan bir tuşa basmaları gerekir. İnsanın yerine insansız teknolojinin geçirilmesini ve sonuç olarak denetimin artmasını günlük yaşamın birçok alanında görebiliriz. Bunların bazıları şaşırtıcı olabilir. Teknolojinin denetimi artırmak için kullanıldığı iki diğer geniş alan, bir gıda üretimi, yemek pişirme ve satıcılık ile iki pazarlama ve satıştır. Gıda üretimi, yemek pişirme ve satıcılık. İnsanların neden olduğu belirsizlikleri azaltmak üzere tasarlanmış teknolojiler gıda üretiminin büyük kısmında kullanılır. Örneğin seri ekmek üretimi, bir kerede birkaç somun ekmeğe bol bol sevgi ve özen gösteren kalifiye fırıncıların denetiminde değildir. Bu tür kalifiye fırıncılar toplumumuzun ihtiyaçlarını sağlamaya yetecek kadar ekmek üretemez. Üstelik onların ürettiği ekmek, işi insanların yapmasından kaynaklanan belirsizlikleri de içerebilir. Yani örneğin ekmek az pişmiş ya da çok pişmiş olabilir. Üretkenliği artırmak ve bu öngörülemezlikleri yok etmek için büyük ekmek üreticileri, bütün otomatik sistemlerdeki gibi insanların çok az rol aldığı ve teknoloji tarafından sıkıca denetlenen otomatik bir sistem geliştirmiştir. En gelişmiş fırınlar artık petrol rafinerilerine benziyor. Un, su, katkı maddeleriyle çok miktarda maya, şeker ve su karıştırılarak 1 saat kadar mayalanan bir karışım oluşturulur. Sonra daha çok un eklenir ve hamur tepsilere konur. 1 saat kadar kabarması beklenir, sonra fırının içine atılır. Ekmekler 18 dakika sonra çıkarılarak soğutulur, dilimlenir ve paketlenir. Hemen bütün gıda sanayilerinde insanların planlama ve gözetim rollerinden biraz daha fazlasını oynadığı teknolojiler, kalifiye zanaatkarların egemen olduğu üretim süreçlerinin yerini aldı. Gıdaların depolanması ve nakliyesi de aynı şekilde otomatikleştirildi. Gıda için hayvan yetiştirme yöntemlerinde de bazı şaşırtıcı teknolojik gelişmeler yaşandı. Hayvancılık sektöründe öngörülemezlik yalnızca işçilerden değil, hayvanlardan da kaynaklanır. Dolayısıyla her iki belirsizlik türünü gidermek için akılcı teknikler geliştirilmiştir. Örneğin yılda 5 milyar dolarlık bir iş olan su kültürü kolesterole karşı giderek daha fazla bilinçlenen toplumda deniz ürünlerine yönelik talebin artması nedeniyle çok gelişmiştir. Öngörülemez sonuçları olan kıyı boyunda tek bir yetersiz ağ ya da hatta bir kerede dev ağlarla tonlarca balık yakalayan büyük teknelerin yerine çok daha öngörülebilir ve verimli deniz ürünleri çiftçiliği artmıştır. Örneğin restoranlarda bulunan taze son balığının %50'sinden fazlası Norveç kıyılarındaki dev deniz kafeslerinden gelmektedir. Deniz çiftliklerinin getirdiği bir dizi akılcı fayda vardır. Daha genel bir ifadeyle deniz kültürü insanların normal ortamlarında bulunan balıklarla ilgili öngörülemezlikler üzerinde çok daha büyük bir denetim sağlamalarına, dolayısıyla da daha öngörülebilir bir üretime yol açmaktadır. Çeşitli ilaçlar ve kimyasal maddeler de deniz ürünlerinin miktar ve kalitesindeki öngörülebilirliği artırmıştır. Su kültürü daha öngörülebilir ve verimli bir hasat da sağlar. Çünkü deniz canlıları sınırlı bir yere hapsedilmiştir. Bunlara ek olarak genetik bilimciler deniz ürünlerini daha verimli hale getirebilirler. Örneğin bir kalkanın pazar büyüklüğüne ulaşması için yaklaşık 10 yıl gerekir. Ama yeni bir cüce kalkan çeşidi yalnızca 3 yılda istenen büyüklüğe ulaşabilir. Deniz çiftlikleri daha fazla hesaplanabilirliğe de olanak tanır. Daha az zaman, para ve enerjiyle en fazla miktarda balık. Aynı şekilde diğer hayvanları beslemek için görecek küçük ailelerin yönettiği çiftliklerin yerini de hızla fabrika çiftlikleri almaktadır. Fabrika çiftliğine girilebilen ilk hayvan tavuklar oldu. Bir gözlemci piliç fabrikasını şöyle tarif ediyor. Bir ızgaralık piliç üreticisi bugün civciv üretme tesislerinden 10 bin, 50 bin hatta daha fazla bir günlük civciv alır ve onları uzun penceresiz bir kümese kapatır. Kümesin içinde civciv ortamının tüm özellikleri denetlenerek daha az yemle daha hızlı büyümeleri sağlanır. Su ve yem çatıdan sarkıtılan kovalardan otomatik olarak verilir. Aydınlatma ayarlanmıştır. Örneğin civcivlerin çabuk kilo almalarını teşvik etmek için ilk 1-2 hafta günde 24 saat parlak ışık olabilir. 8-9 haftanın sonuna doğru piliç başına yaklaşık 0.6 metre kare kadar ya da 3 kilo kadar piliç için bir dosya kağıdından daha küçük bir alan düşer. Bu tür pilit çiftlikleri diğer avantajlarının yanı sıra bir kişinin 50 binden fazla tavuk yetiştirmesine olanak tanır. Piliçlerin bu şekilde yetiştirilmesi çiftçilerin uygulamalarından tavukların kendilerine kadar işin bütün yanlarını denetleyen bir dizi öngörülebilir aşama içerir. Örneğin piliçlerin kilo ve büyüklükleri serbest yetiştirilen piliçlerinkine oranla daha öngörülebilir düzeydedir. Üstelik geniş alanlarda dolaşan piliçleri yakalamaktansa bu şekilde küçük bir yere hapsedilen piliçleri hasat etmek çok daha verimlidir. Ne var ki piliçleri böyle kalabalık yerlere kapatmak şiddet hatta yamyamlık gibi öngörülemezlikler doğurur. Çiftçiler bu akıl dışı ayıpları çeşitli yollarla, örneğin birbirlerine zarar vermesinler diye piliçleri istenen büyüklüğe ulaşırken ışığı kısarak ya da piliçlerin gagalarını keserek çözmeye çalışmaktadır. Tavuklardan başka şekilde de yararlanılır. Yumurta yapmaları için modern fabrika çiftçiliğinde tavuklar ham maddeyi yem bitmiş bir ürüne yumurtaya dönüştüren dönüştürme makinesinden pek farklı görülmez. Peter Singer yumurta üretimini akılcılaştırmak için kullanılan teknolojiyi şöyle anlatıyor. Kafeslerde merkezi bir sistemle otomatik olarak doldurulan sıra halinde yiyecek ve su kapları vardır. Tel kafes biçimindeki tabanları eğilimlidir. Eğim tavukların rahat ayakta durmalarını daha da zorlaştırır. Ama yumurtaların kafesin önüne yuvarlanarak kolay toplanmalarını sağlar. Modern çiftliklerde yumurtalar taşıyıcı bantla bir paketleme alanına getirilir. Dışkılar tel zeminden aşağıya düşer ve tek bir işlemle hepsi temizlenene kadar aylarca orada durabilir. Bu kafesler tavukların yumurta üretimi üzerinde büyük bir denetim sağlar kuşkusuz ve çok verimli bir yumurta üretimi yöntemidir. Daha öngörülebilir arzla kaliteye de yol açar. Diğer hayvanlar, domuzlar, koyunlar, kasaplık hayvanlar ve özellikle de buzağılar benzer ortamlarda yetiştirilir. Kaslarının gelişmesini önlemek için süt danasının etini sertleştirir. Buzağılar hemen küçük ağıllara kapatılarak hareket edebilmeleri ve hatta büyüdükçe dönmeleri bile olanaksızlaştırılır. Ağıllarda kapalı kalmak buzağıların ot yemelerini de önler. Bu da etlerinin soluk, renklerini kaybetmesine neden olur. Ağıllara saman da verilmez çünkü saman yiyen buzağının da eti koyu renk olur. Peter Singer, Animal Liberation, Hayvanların Kurtuluşu adlı kitabında buzağılar vitamin, mineral ve büyümeyi geliştirici ilaçlar eklenmiş yağsız süt tozuna dayalı tamamen sıvı diyetle beslenirler diyor. Buzağıların maksimum yem miktarını almalarını sağlamak için onlara su verilmez. Bu da buzağıları sıvı yemlerini yemeye zorlar. Kasaplık hayvanın büyüklüğünü ve diyetini tam bir denetim altında tutan üreticiler iki nicel hedefi maksimize edebilirler. Olabilecek en kısa zamanda en çok et miktarının üretilmesi ve en yumuşak, en beyaz ve dolayısıyla en çok istenen dana etinin yaratılması. Demek ki piliç, yumurta ve et üretimi daha insani küçük çiftliklerden insansız teknolojilere dönüşme tanıklık etmiştir. Bu teknolojiler hayvanlardan et üretme süreci üzerinde kuşkusuz büyük bir denetime, dolayısıyla et üretiminin verimliliği, hesaplanabilirliği ve öngörülebilirliğine yol açmıştır. Ayrıca bu teknolojiler çiftlik işçileri üzerinde de denetim kurar. Örneğin kendi ağaçlarıyla çalışan çiftlik işçileri buzağıları çok fazla besleyebilir, yanlış yem verebilir ya da aşırı hareket etmelerine izin verebilir. Aslında sıkı sıkıya denetlenen fabrika çiftliğinde insan eli ve bu elin öngörülemezlikleri tümüyle ortadan kaldırılmıştır. İnsansız teknolojiler insanların yemek pişirme yöntemlerini de etkiledi. Sıcaklık okuyuculu fırınlar gibi teknolojiler yemeğin ne zaman piştiğine karar verir. Birçok fırın, kahve makinesi ve diğer ev aletleri artık kendi kendilerine açılıp kapanmaktadır. Paketlenmiş gıdalar üzerindeki talimatlar yiyeceğin nasıl hazırlanacağını ve pişirileceğini harfiyen dikte eder. Mrs. Dash gibi önceden karıştırılmış ürünler aşçının baharat karışımlarıyla yaratıcılık gösterme ihtiyacını ortadan kaldırır. Nissin Force'un yeni Super Boil çorbası kendi kendine pişen çorbadır. Çorba kutusunun altında özel bir bölme vardır. Bir anahtarın çevrilmesiyle kimyasal bir reaksiyon başlayarak sonunda çorbayı kaynatır. Artık demode olmuş yemek kitapları bile normalde yemeğin tadına bakması gereken aşçının elinden yaratıcılığı alarak yerine tarifin katı kurallarını koyar. Yukarıda saydıklarımızın hepsi aşçı, müşteri, pişirme işlemi ve gıda, ürün üzerinde denetim kurar.